Merhaba, ben Yusuf. Nine Nartree Podcast'ine hoş geldiniz. Bugün bu kitabı özetleyip inceleyeceğim. Delivered from Distraction, Psikiyatristler Edward M. Halaval ve John J. Reitin'in dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğunu, DEHB'yi yalnızca belirtiler üzerinden ele almayan kapsamlı rehberidir. İlk kez 2005 yılında yayımlanan kitap, yazarların daha önceki çalışması Driven to Distraction'ın güncellenmiş devamı niteliğindedir. Hedefi, çocuklukta ya da yetişkinlikte DEHB tanısı alan kişilerin, ailelerin, öğretmenlerin ve uzmanların durumu daha doğru anlamasına yardımcı olmaktır. Kitap, dikkat eksikliğinin irade zayıflığı, tembellik ya da zeka eksikliği olmadığını vurgular. Bunun yerine dikkatin düzenlenmesinde güçlük yaratan ama yaratıcılık, enerji ve özgün düşünme gibi niteliklerle de birlikte görülebilen nörogelişimsel bir farklılığı inceler. Tanı süreci, eşlik eden sorunlar, ilaçlar, beslenme, egzersiz, ilişkiler ve günlük düzen kurma gibi başlıkları bir araya getirir. Temel amacı, damgalamayı azaltırken tedavinin ve somut desteklerin önemini de ihmal etmeyen dengeli bir çerçeve sunmaktır. Bu kitaptan çıkarılabilecek en önemli noktaları sizinle paylaşacağım. İlk olarak, DEHB'yi dikkat yokluğu değil. Dikkati düzenleme güçlüğü olarak yeniden düşünmek, kitabın ayırt edici başlangıç noktası, dikkat eksikliği adının yanıltıcı olabileceği düşüncesidir. Halaval ve Reitin, DEHB olan kişilerin her zaman dikkatsiz olmadığını, ilgi çekici veya yüksek uyarıcılıklı bir konu karşısında yoğun biçimde odaklanabildiğini belirtir. Asıl sorun, dikkati gerekli işe yöneltmek, sürdürmek, dağıldığında geri getirmek ve öncelikleri korumaktır. Bu bakış, okul veya iş yerinde görülen erteleme, unutkanlık, dağınıklık ve işi tamamlama güçlüğünü daha açıklayıcı hale getirir. Kişi, sevdiği bir etkinlikte saatlerce çalışabildiği için zorunlu bir görevi neden başlatamadığını kendisi de anlamayabilir. Kitap bu çelişkiyi ahlaki bir kusur saymak yerine dikkat sisteminin bağlama göre değişken çalışmasıyla ilişkilendirir. Bunun pratik sonucu önemlidir. Çözüm: yalnızca daha çok çaba göstermeyi istemek değildir. Görevleri küçültmek, görünür hatırlatıcılar kullanmak, dış takvim oluşturmak, kesintileri azaltmak ve hesap verebilir destek kurmak gerekir. Yazarların dili güçlükleri küçümsemeden kişiyi utançtan uzaklaştırmayı amaçlar. Ancak bu güçlü yönler vurgusu, DEHB'nin işlev kaybı yaratmayacağı anlamına gelmez. Kitapta yaratıcılık veya enerji, düzenli değerlendirme ve uygun destek olmadan günlük sorunları kendiliğinden çözmez. İkinci olarak, tanıda yaşam öyküsü. İşlev kaybı ve eşlik eden durumların birlikte değerlendirilmesi, Delivered from Distraction, tanının tek bir kısa testten ya da tek bir davranıştan çıkarılamayacağını savunur. Dalgınlık, hareketlilik, sabırsızlık veya unutkanlık, yoğun stres, uyku sorunları, kaygı, depresyon, öğrenme güçlükleri ve başka sağlık durumlarında da görülebilir. Bu nedenle kitap ayrıntılı gelişimsel öykünün, farklı ortamlardaki davranışların ve belirtilerin kişinin eğitim, iş, aile ve ilişkilerindeki etkisinin değerlendirilmesini önemli görür. Özellikle yetişkin DEHB'si üzerinde durması, kitabın yayımlandığı dönemde dikkat çeken yönlerinden biridir. Çocuklukta tanınmamış kişiler, yıllarca dağınık, yetersiz veya sorumsuz olduklarına inanmış olabilir. Yetişkinlikte yapılan doğru değerlendirme, bu deneyimlere yeni bir açıklama getirebilir. Fakat her sorunu DEHB etiketiyle açıklama riskini de azaltmalıdır. Yazarlar, aile örüntülerine dikkat çekerken DEHB'nin ailelerde görülebilmesini tanı yerine koymaz. Tanı, yetkin bir klinisyen tarafından belirtilerin sürekliliği ve yarattığı işlevsel sonuçlar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Kitapta bazı dönemin yeni değerlendirme yöntemleri de anılır. Buna karşılık güncel klinik uygulamada beyin görüntüleme veya tekil biyolojik ölçümlerin tek başına DEHB tanısı koydurmadığını bilmek gerekir. Kitabın kalıcı mesajı, kişinin kendini internet listeleriyle etiketlemesi değil, kapsamlı ve ayırt edici bir değerlendirme aramasıdır. Üçüncü olarak, tedaviyi ilaç, davranışsal destek ve yaşam düzeninden oluşan çok parçalı bir plan olarak kurmak. Yazarlar, DEHB yönetiminde tek bir evrensel çözüm bulunmadığını anlatır. İlaç tedavisi bazı kişilerde dikkati, dürtü kontrolünü ve günlük işlevselliği belirgin biçimde destekleyebilir. Fakat kitap, ilacın tek başına zaman yönetimi, ilişki çatışmaları, akademik eksikler veya düşük özgüven gibi alanları otomatik olarak düzeltmeyeceğini vurgular. Bu nedenle tedavi planına psikoeğitim, terapi veya koçluk benzeri yapılandırılmış destekler, aile ve okul işbirliği, düzenli uyku, fiziksel hareket ve çevresel düzenlemeler eklenir. Amaç, kişinin güçlü bir niyetle her şeyi zihninde tutmasını beklemek değil, zihnin yükünü azaltan sistemler kurmaktır. Örneğin sabit bir eşya yeri belirlemek. Randevuları tek bir takvimde toplamak, işleri kısa basamaklara ayırmak ve belirli çalışma araları kullanmak unutkanlıkla mücadeleyi somutlaştırır. Kitap, beslenme ve takviyeler gibi konulara da yer verir. Ancak bu alanlardaki kanıtlar zaman içinde değiştiği için özellikle ilaç, takviye veya özel diyet kararlarının hekimle görüşülmesi gerekir. Bu ihtiyat, kitabın bütüncül yaklaşımını daha güvenli hale getirir. Tedavinin başarısı, belirtilerin tamamen yok olmasından çok, kişinin okulda, işte, evde ve ilişkilerde daha tutarlı işleyebilmesiyle ölçülür. Plan da kişinin yaşı, eşlik eden durumları, hedefleri ve yanıtına göre düzenli olarak gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak, dış yapı kurmanın, motivasyon sorununu irade sınavı olmaktan çıkarması, kitabın günlük yaşama dönük en kullanışlı fikri. DHB olan kişilerin çoğu zaman dış yapıya ihtiyaç duymasıdır. Yapı, katı bir disiplin cezası değil, çalışma belleği ve zaman algısındaki güçlükleri telafi eden bir araçtır. Yapılacak işleri görünür kılmak. Son tarihleri küçük ara hedeflere bölmek, aynı saatlerde tekrarlanan rutinler oluşturmak ve bir başka kişiye ilerleme bildirmek. Görevin başlatılmasını kolaylaştırabilir. Yazarlar, özellikle yüksek uyarıcı ortamların dikkat çekme gücünü dikkate alır. Telefon, e-posta, gürültü ya da aynı anda çok sayıda açık iş, dikkatin sürekli yön değiştirmesine yol açabilir. Bu nedenle dikkat isteyen bir iş için sade bir ortam hazırlamak, kesintileri sınırlamak ve tek bir sonraki adımı netleştirmek mantıklıdır. Türkçe'de sık duyulan son anda hallederim ya da biraz daha kendimi zorlamalıyım yaklaşımı bu çerçevede yetersiz kalabilir. Çünkü sorun çoğu kez isteksizlik değil, zamanı somut hissedememe ve görevin büyüklüğü karşısında kilitlenmedir. Yine de yapı herkese aynı biçimde uygulanmaz. Bazı kişiler ayrıntılı listelerle rahatlar, bazıları ise az sayıda belirgin önceliğe ihtiyaç duyar. Kitap, deneme, gözlem ve uyarlamayı savunur. İşleyen sistem, kusursuz görünen sistem değil, kişinin düzenli olarak sürdürebildiği sistemdir. Son olarak ilişkiler. Okul ve iş yaşamında güçlü yönleri geliştirmek ama etkileri görünmez kılmamak. Delivered from distraction. DEHB'nin yalnızca bireysel verimlilik meselesi olmadığını, yakın ilişkileri ve toplumsal rolleri de etkilediğini ele alır. Randevuları unutmak, konuşurken dikkatin kayması, dürtüsel tepki vermek veya ev içi görevleri sürdürmekte zorlanmak. Karşı tarafça ilgisizlik ya da saygısızlık olarak yorumlanabilir. Kitap, bu davranışların yarattığı etkiyi inkar etmeden sorunu kişilik kusuruna indirgememeyi önerir. Açık iletişim, ortak takvimler, görevlerin yazılı paylaşılması ve gerçekçi beklentiler çatışmaları azaltabilecek araçlardır. Okul ve iş alanında ise yazarlar, kişinin ilgi alanları, enerjisi ve özgün düşünme becerileriyle uyumlu koşulların önemini vurgular. Bazı insanlar hızlı fikir üretme, insanlarla bağ kurma veya hareketli işlerde daha iyi çalışırken uzun süreli ayrıntı takibi için ek sistemlere gerek duyabilir. Güçlü yönleri tanımak, kişinin zorlandığı görevleri görmezden gelmesi demek değildir. Tersine, iş bölümünü, görev tasarımını ve destek ihtiyacını daha gerçekçi biçimde belirlemeye yardım eder. Kitabın bu yaklaşımı, özellikle yıllarca eleştiri duymuş yetişkinler için önem taşır. Sürekli başarısızlık anlatısı yerine sorumluluk alan ama kişinin kapasitesini de tanıyan bir dil kurar. Böylece amaç DEHB'yi romantikleştirmek değil, zorluklar ve yetenekler arasındaki gerçek dengeyi bulmaktır. Sonuç olarak bu kitap, DEHB tanısı almış yetişkinler, çocuk ve ergenlerin ebeveynleri, öğretmenler ve konuya ilk kez yaklaşan ruh sağlığı çalışanları için güçlü bir başlangıç kaynağıdır. Özellikle yetişkinlikte, dağınıklık, erteleme, unutkanlık ve dürtüsellik deneyimlerine anlam vermeye çalışan okurlar, kitapta hem açıklayıcı bir çerçeve hem de günlük yaşama uygulanabilir öneriler bulabilir. En büyük pratik yararı, sorunları yalnızca karakter zayıflığı olarak görmeyi bırakıp, çevresel destek, rutin ve tedavi planı üzerinden ele aldırmasıdır. Entelektüel açıdan ise DHB'nin dikkat yokluğu değil, dikkat düzenleme güçlüğü olabileceği fikrini anlaşılır hale getirir. Benzer popüler psikoloji kitaplarından ayrıldığı nokta yalnızca belirti listesi veya yalnızca olumlu düşünme sunmamasıdır. Tıbbi değerlendirme, ilaç seçenekleri, yaşam alışkanlıkları, aile ilişkileri ve güçlü yönler aynı çerçevede ele alınır. Bununla birlikte eser 2005 tarihli olduğu için tanı ölçütleri, ilaçlar, takviyeler ve bazı değerlendirme yaklaşımları konusunda güncel klinik kılavuzlarla birlikte okunmalıdır. Kitap, kişisel tanı koyma aracı veya profesyonel bakımın yerine geçecek bir kaynak değildir. Buna rağmen empatik ama gerçekçi tonu. DEHB'nin getirdiği işlevsel güçlükleri görünür kılarken, kişiyi yalnızca eksiklerinden ibaret saymamasıyla değerini korur.
Oker, buradan kusursuz bir çözüm değil, daha bilinçli değerlendirme ve daha uygulanabilir destek sistemi kurma yönünde sağlam bir yol haritası edinir.
Destek olmak isterseniz Edward M. Hallowell MD kitabı podcast açıklamasında paylaştığım Amazon bağlantısından satın alabilirsiniz.
Kitabı okuduktan sonra düşüncelerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.